Ayrım 3, sayfa 13, sınıf kuralları. Sınıftaki tüm etkinliklerin belli bir kurallar dizisi içerisinde gerçekleşmesi beklenir. Bu nedenle kural koyma sınıf yönetiminin en stratejik ögesidir. Kural, sınıfta yer alan eğitim yaşantılarının amaçlarına dönük kararlar dizisi olarak tanımlanabilir. Ancak kuralların amaçlara dönük olarak alınması kadar önemli olan bir başka unsur da uygulanabilir olmasıdır. Sınıf yönetimi, etkili ve verimli bir eğitim ortamı oluşturmaya dönük kurallar, kavramlar ve ilkeler dizgesidir. Ancak sınıfın temel göze olan öğrencilerin dışlandığı ortamlarda kuralların etkili olması beklenemez. Bu nedenle kural koymada önemli olan öğretmen ve öğrencilerin ortak bir algı dayanağından hareketle anlayış birliğine ulaşmalarıdır. Etkin bir kural koyma süreci katılımcı karar sürecinin dinamiklerini içerir. Katılımcılık, karardan etkilenlerinin beklenti ve gereksinimlerine seslendirilmesini gerektirir. Böylece sınıfta özgür ve demokratik bir tartışma ortamı da sağlanabilir. Öğrencilerin önceden bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması kuralların gerçekliklerini arttırır. Bu durum aynı zamanda öğrencilerin de demokratik yaşamın gereklerine uygun davranış ve alışkanlıklar geliştirmesine de yardımcı olur. Kuralların belirlenmesinde esnek yapılandırılmış bir karar sürecinin oluşturulması öğretmenin görevidir. Dolayısıyla öğretmen öncelikle amaçları açık ve anlaşılır bir ifade tanımlamalıdır. Kuşkusuz her kural belli bir amaca yönelik olmalıdır. Amaçlar ise tutarlılık, yansızlık, süreklilik ve akılcılık gibi ilkelere uygun olmalıdır. Başka bir anlatımla kural işe vuruk olmalı ve amaçlanan davranışın gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeleri kapsamalıdır. Böylece istendik davranışların vurgulanması öğrencilerin kolektif bir bilinç geliştirmelerini de kolaylaştırır. Esasen kural doğabilecek sorunlara veya belirsizliklere karşı önceden alınmış kararlar içerdiği için sınıf içi yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Kuralın niteliğinin yanı sıra anlatım biçimi de önemlidir. Etkili bir anlatım yönetimi geliştirmek, kalıcı ve sürekli bir eğitim ortamı oluşturmanın ön koşuludur. Dolayısıyla kuralların nazik bir üslupla seslendirilmesi gerekir. Kural anlatımında ceza yerine ödül vurgulanmalı ve asla emir cümleleri şeklinde ifade edilmemelidir. Örneğin sınıfa çöp atan bir öğrenciye, "Buraya çöp atma!" yerine, "Lütfen sınıfımızın temizliğine dikkat edelim ve çöp atmayalım!" denilebilir. Bu durumda takınılan tavır ve beden dilinin uyumlu olması da önemlidir. Ancak bu uyarıya rağmen sınıfa çöp atma davranışı değişmemişse, bu kez yine dolaylı bir ifadeyle sınıfı temiz tutmanın nedeni gerekli olduğu anlatılmalıdır. Bu arada sınıf kamuoyunun başlangıçta ittifakla alınan karar konusunda yoğunlaşması sağlanabilir. Öğretmen, sınıfta oluşan temizlik bilincine dayanarak sınıfa çöp atan öğrencilerin diğerleri tarafından uyarılmasını isteyebilir. Öğrenciler sınıfı temiz tutmanın ortak sorumluluğundan güç alarak birbirlerini uyarabilirler. Ancak bazen basit bir davranış bozukluğunun düzeltilmesinde bile azarlama, dayak atma gibi insanlık onuru ile bağdaşmayan cezalar verilmektedir. Arkadaşları için de biraz da onlara gözdağı vermek amacıyla uygulanan bu tür cezaların hiçbir eğitsel işlevi yoktur. Aksine katı, cezai hükümlere bağlı kural yönetimi anlayışı davranış bozukluklarının nicelik ve nitelik yönünden arttırmaktadır. Öğretmen kuralların uygulanmasını empatik ve bir iletişim sistemi içinde gerçekleştirebilirse birçok sorun ortaya çıkmadan çözülebilir. Esasen kural koymanın amacı da sorunların ortaya çıkmadan çözülebilmesi için sınıf kamuoyunun duygusal ve düşünsel ittifakını sürekli kılmaktır. Ancak her zaman kurallara aykırı davranışlar ortaya çıkabilir. Öğretmen böyle bir durumu eğitim amacıyla kullanabilecek mesleki formasyona sahip olmalıdır. Bu süreçte öğretmenin takınacağı tavrın ve üslubun belirleyici bir etken olduğu açıktır. Sorun karşısında soğukkanlı ve uygar bir tavır takınan ve davranışın nedenlerini anlamak üzere yoğunlaşan öğretmen, öğrencilerine örnek bir model oluşturacaktır. Öğrenciler de benzer şekilde davranarak sorunun çözülmesi için içtenlikle çaba göstereceklerdir. Önemli olan sınıfta böyle bir anlayış ve yaklaşım biçimini yerleştirerek öğrenciye sorun çözmeyi öğretebilmektir. Kural asla değişmez mutlak doğrular şeklinde yukarıdan aşağıya dikte ettirilmemelidir. Çünkü egemen olmak amacına dönük böyle bir çabanın tepkisiz kalması beklenemez. Ayrıca bu durum işlenmeyen veya hatalı olan kuralların değiştirilmesini güçleştirir. Sonuçta katı kuralcılık anlayışı hem öğrencilerin kişilik gelişimlerini olumsuz yönde etkiler hem de sınıftaki yaşamı can sıkıcı bir hale getirir. Aynı zamanda öğrencinin moral motivasyonunu ve okul iklimini bozar. Gerçekte kural belli amaçlara ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Bu nedenle amaçlarla araçların yer değiştirmesine de neden olabilecek katı kuralcılıktan özenle kaçınılmalıdır. Tanışma. Okulda ilk gün, öğrenciler çevrelerini inceler ve birbirlerini tanımaya çalışır. Okula yeni başlayan öğrenciler ise kaygılı ve heyecanlıdır. Kaygı ve heyecanın kaynağında belirsizlik endişesi yer alır. Çünkü öğrenciler, okul yaşamının gerekenlerini ve kendilerinin nelerin beklediğini yeterince bilmemektedirler. Bu nedenle okul müdürü güler yüzlü, zarif ve sakin bir tavırla öğrencilere seslenmelidir. Bu konuşmada okulun amaçları, kuralları ve öğrencilerin yapması gereken kısa ve etkili bir üslup anlatılmalıdır. Böylece öğrenciler öncelikle okul yaşamı konusunda bilgilenerek bir ölçüde rahatlarlar. Ancak öğrenciler için asıl önemli olan sınıfla tanışmaktır. Sınıf içi iletişim tanışmayla başlar. Öğretmen öncelikle kendini tanıtmalı ve öğrencileriyle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtmelidir. Tanışma, öğretmen için hem öğrenciler hakkında bilgi almak hem de sınıf iklimini yumuşatmak için iyi bir fırsattır. Öğrenciler açısından ise insan olarak önemsenmenin ve özgüven geliştirmenin en iyi fırsatlarından biridir. Dolayısıyla tanışma, üzerinde düşünülmesi ve önceden planlanması gereken bir etkinliktir. Ancak planlama, tanışmanın doğal ve kendiliğindenci bir bakış içinde gerçekleşmesini engellememelidir. Tanışma konusunda belirsizlik gidermek için öğretmen kısa bir örnek vererek öğrencilere yardımcı olmalıdır. Bu örnekte öğrencinin vermesi gereken bilgiler mutlaka adı ve soyadıyla başlamalıdır. Çünkü ismiyle tanınmak öğrencinin bireyselleşmesine yardımcı olur. Bu arada öğrencinin kendisinden ve ailesinden söz etmesi için öğretmen tarafından uygun fırsatlar sağlanabilir. Böylece öğrenci duygu ve düşüncelerini yansıtma olanağı bulur. Bu amaçla öğretmen konuşmanın akışı içinde sorular yönelterek öğrencinin kendisini daha iyi tanıtmasına yardımcı olmalıdır. Ancak bu sorular asla öğrencinin girmek istemediği özel konulara yönelik olmamalıdır. Tanışma, öğrencilerin yaşlarına göre farklı şekillerde düzenlenebilir. Örneğin ilköğretimin ilk sınıflarına tanışma, oyunlaştırma şeklinde de yapılabilir. Bu amaçla iki öğrenci tahtaya kaldırılarak kendilerini karşılıklı konuşma için tanıtmaları istenebilir. Böylece öğrenciler kendilerinden söz etmenin doğal ve insani bir durum olduğunu düşünürler. Ayrıca rol oynama yöntemi ve sınıf içi etkinlikler ile iyi bir başlangıç yapma olanağı sağlar. Tanışma sonucu öğrenciler arasında kişisel ilişkiler geliştirir. Öte yandan sınıfta yabancılık duygusunun giderilmesi ve olumlu bir işbirliği ortamının oluşması için de tanışma gereklidir. Ancak öğretmen sınıfın eğitsel amaçlarla bütünleştirilmesi ve kaynaştırılması etkinliğini sürekli hale getirmelidir. Bu nedenle tanışmadan sonra öğrencilerin yetenek ve ilgi beklentilerini tanımak için uygun koşullar sağlanmalıdır. Çünkü tanışma, iletişim için gerekli fakat yeterli olmayan bir aşamadır. Farklılıklar ve benzerliklerin tanışma sonrası ortaya çıkması, sınıftaki sosyalleşme ve bireyselleşme süreçlerini olumlu yönde etkiler. Değişik sosyoekonomik koşullardan ve kültürellerden öğrencilerin beklenti ve davranış düzeylerine çeşitlilik, öğrencilerin sosyal ve uyum yeteneklerini olumlu yönde geliştirebilir. Bu amaçla öğretmen, küme çalışmaları yaptırmak gibi kolektif yöntemlerden yararlanmalıdır. Özetle başarılı bir tanışma süreci, öğrencinin takım üyesi olma bilincine ve birey olarak önem kazanma hazına ulaşmasını tanımlamaktadır. İkinci bölüm, sınıf yönetimi değişkenleri. Sınıf yönetiminin değişkenleri. Bu bölümde önce etkili sınıf yönetimi açısından öğretmen-öğrenci ilişkisinin önemine değinilmiş, bu bağlamda okul, aile ve çevre değişkenleri açısından öğretmen davranışları tanımlanmaya çalışılmıştır. Etkili sınıf yönetimi ve öğretmen-öğrenci ilişkileri. Kısaca sınıf yönetimi, etkili bir eğitim ve iletişimin örüntüsünü gerçekleştirmek amacına dönük etkinlikleri tanımlar. Bu bağlamda sınıfı yönetmek, eğitimi etkileyen değişkenleri tanımaya gerekmektedir. Sınıf yönetiminin değişkenleri öğretmen, öğrenci, okul, program, eğitim ortamı, eğitim yönetimi, aile ve çevre olarak sınırlanabilir. Ancak söz konusu değişkenlerin içinde en stratejik, belirleyici, değişken öğretmendir. Çünkü etkili bir sınıf yönetimi için gerekli olan eğitim süreçlerinin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden öğretmen sorumludur. Ayrıca eğitim ortamının oluşturulması için gerekli psikolojik koşulların sağlanması ve fiziksel düzenlemelerin yapılması da öğretmenden beklenir. Bu nedenle öğretmen etkili bir eğitim gerçekleştirmek amacıyla sistemin değişkenlerini bütünleştirmek, uyumlaştırmakla yükümlüdür. Öğretmen, sınıfın nabzını elinde tutan bir doktor, yaşamın kurallara uygun gerçekleşmesine özen gösteren bir hakem ve sınıf içi uyum ahengi sağlayan bir orkestra şefidir. Esasen sınıf, gerçek yaşamın bütün gizem ve karmaşıklığını içinde taşır. Bu nedenle öğretmen duyarlı, bilgili ve sevecen bir üslup içinde olmalıdır. Ayrıca mesleki bilgilerini geliştirmek için mevcut olanaklardan en geniş şekilde yararlanarak kendini sürekli olarak yenilemelidir. Bu amaçla bilimsel toplantı ve seminerlere katılmalı, alanındaki yayınları izlemeli ve hizmet içi eğitim etkinliklerinden yararlanmalıdır. Çünkü öğretmen eğitimi süreklilik gerektirir. Başka bir anlatımla, hızla değişen bir toplumda eğitim sisteminin bu değişiminin dinamiklerine uygun bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerçeği karşısında öğretmen, dünün bilgileriyle yetersiz kalır. Ancak esnek yapılandırılmış ve süreklilik içeren bir öğretmen, eğitim bile bugünün geleceğinin beklentilerine karşılık verebilir. Etkili bir sınıf yönetimi, öğrencilerin ilgi, beklenti ve gereksinimlerini tanımaya gerektirir. Öğrenci-öğretmen ilişkisi birincil bir ilişki türüdür. Bu nedenle birebir insancıl yaklaşım biçimi olan ben-sen ilişkisidir. Ben-sen ilişkisi ben-o veya ben-şey şeklinde tanımlanan iletişim patolojilerinden uzaktır. Çünkü öğretmen-öğrenci ilişkisi özne-nesne konumunu değil, özne-özne beraberliğini tanımlar. Bu tür iletişimde tarafların sürece etkin ve üretken bir biçimde katılmaları gereklidir. Bu nedenle öğretmen, öğrencinin eğitim etkinliklerine yabancılaşmasını çağrıştıran nesnelleşme tehlikesine karşı duyarlı olmalıdır. Özellikle geleneksel eğitim ortamlarında sık gözlenen sürece konuya ve öğretmene dönük yabancılaşma olgusu öğrenim yaşantısını etkisiz ve hatta can sıkıcı bir hale getirir. Yabancılaşma nedenleri öğretmen merkezli eğitim anlayışında aranmalıdır. Öğrenme bir etkileşim sürecidir. Bu sürece gerçek duygu ve düşüncelere etkin bir biçimde katılmak, öğrenci ve öğretmenin motivasyonunu artırır. Böylece sınıfta öğretim etkinliklerinin yanı sıra sağlıklı bir davranış değişkenliği süreci de yapılandırılabilir. Sınıfta öğrencinin gizli güçlerini olabildiğince fark etmek ve geliştirmek için uygun yöntem ve teknikleri kullanmak öğretmenin en önemli görevlerinden biridir. Her öğrenci kendi iç dünyası ve öznerliği içinde eşsiz bir bütünlüktür. Dolayısıyla öğrencinin çalışkan, temel, yaramaz, uslu şeklinde kategorize edilmesi insanın psikolojik gerçekliğiyle asla bağdaşmaz. Öğrenci kendi masumiyeti içinde yetişkinlerin dünyasına yabancıdır. Yaşamın kuralları ve yetişkinlerin onlara yönelik beklentileri çocuk için anlamsız ve garip bir oyundur. Öğrenim süreci içinde öğrenciden öğrenmek etkili bir öğretmenin en önemli özelliğidir. Çünkü özellikle ilköğretimin ilk yıllarında öğrenci doğallığı ve çocuksu gerçekliğiyle unutulmuş güzelliklerin erdemin simgesidir. Ancak bazen toplumsallaştırmanın kişiselliği, öznerliği yok ettiği ve neredeyse herkes birbirine benzetmek aşırılığına ulaştığı gözlenmektedir. Oysa eğitim bireye kendisi olma hakkını verir. Yaşamın amacı mutlu olmaktır. Birey ancak gerçek benliğine ulaşarak kendisini tanıyarak mutlu olur. Sınıfta öğrencinin mutlu olması sürece etkin katılımıyla sağlanır. Şu halde öğretmen öğrencilerini kendi varoluşsal gerçekliği içinde algılayabilmelidir. Öğrencinin bireysel varoluşunun gereklerini yaşayabilmesi için sınıfta empatik bir iletişim örüntüsü oluşturulmalıdır. Sorumluluk alan, paylaşan, tartışan, eğlenen, öğrenen, kısaca yaşayan öğrenci tipini yaratmak için canlı bir sınıf ortamı oluşturulmalıdır. Bunun için öğrencilerin fark edilmesi gerekir. Fark etmek, öğrencilerin öğrenme kapasitelerini, ilgilerini, duygularını bilmeyi tanımlar. Öğretmen fark etme duyarlılığına sahipse öğrencileri fark edebilir. Böylece oluşan bağlılık ve sevgi ilişkisi öğrencinin güdülenmesi ve başarısını olumlu yönde etkiler. Etkili bir sınıf yönetimi için öğretmen, eğitim ortamının düzenlenmesinin yanı sıra program içeriklerinin ve amaçlarının belirlenmesinde de öğrenci beklenti ve görüşlerine uygun davranmalıdır. Bu durum öğretim yöntemleri ve eğitim tekniklerinin değerlendirilmesi için de geçerlidir. Öğrenme bugün daha çok öğrenmeyi öğrenme şeklinde algılanmaktadır. Fakat öğrenciler zihinsel ve psikolojik yapıları gereği öğrenme sürecinde farklılaşırlar. Ancak bu farklılaşma bir sorun değil, bir avantaj olarak değerlendirilmelidir. Bu amaçla öğretmen her öğrencisini özel olarak tanımaya özen göstermeli ve olanaklar ölçüsünde öğretimin bireyselleşmesi için çaba harcamalıdır. Aynı zamanda işbirlikli öğrenme gibi kolektif yöntemlerden yararlanarak değişik koşullara kolayca uyarlanabilen esnek bir öğretim anlayışına sahip olmalıdır. Olumlu öğretmen davranışları. Etkili öğretim ve olumlu sınıf ikliminin en önemli değişkenleri olarak öğretmenin davranış özellikleri gösterilmektedir. Bu konuda yapılan araştırma bulgularına dayanarak başarılı öğretmenin davranış tanımları aşağıda verilmiştir. A. Karakter yönünden. Öğrenmek ve öğretmekten haz duyarlar. Enerjik, sağlıklı ve üretkendir. Duygusal ve düşünsel olgunluğa sahiptir. Özgüven duygusu gelişmiştir. Heyecan, kaygı ve gerginlikten uzaktır. Öğrencilerini değerlendirmede nesnel davranır. Çevresindeki insanlara sevgi ve özen gösterir. Öğrencileriyle birlikte olmaktan haz duyar ve bu birlikteliği sevgi içinde olumlu amaçlara yönlendirir. Coşkulu, istekli ve düzenlidir. Doğru ve yansızdır. Sakin, hoşgörülü ve sosyaldir. İnsanlarla iyi ilişkiler kurma becerisine sahiptir. Esprili, mantıklı ve duyarlıdır. B. Toplumsal uyum yönünden. Öğretmenliği mesleki saygınlığını yükseltecek bir kişilik örüntüsüne ve uygar bir yaşam anlayışına sahiptir. Öğrenciler arasında bireysel farklılıklar nedeniyle öğrenme güçlükleri veya davranış bozuklukları olabileceğini bilincindedir. Bu tür sorunların çözümünde kararlı, tarafsız ve nesnel bir tutum gösterir. Öğrencilerini kendi güdülerini doyurmaları için motive eder ve bu amaçla uygun eğitim yaşantılarını örgütler. Öğrencileri egemen olma kaygısından kaynaklanan bu yurgan bir anlayış değil, eşit ve demokratik bir yaklaşımla insancıl ilişkiler kurar. Öğrencilerin bireysel varlıklarını ve özgün kişilik özelliklerini tanıma ve anlama yetisine sahiptir. Anlamaya, paylaşmaya yönelik bir öğretim stiline sahiptir. Öğrenme, öğretme, ilke ve yöntemlerin etkili bir biçimde kullanılması, işlerin zamanda ve düzenli olarak yapar, öğrencilerin bireysel gelişimlerini izler ve onlara bu süreçte gerekli yardımı sağlar. Her konuda olduğu gibi öğretim konusunda da öğrencilerinin görüş ve önerilerine açıktır. Öğretimi öğrencilerinin ilgi, beklenti ve gereksinimlerine yönelik bir anlayışla planlar. Öğrencilerinin öğrenme güçlüklerini anlama ve giderme konusunda sevecen ve yardımcı bir tutum gösterir. Yapıcı ve yönlendirici bir disiplin anlayışına sahiptir. Davranış sorunlarını ortaya çıkmadan önce sezebilecek mesleki öngörüye sahiptir. Kendini yetiştirmeye karşı yoğun bir ilgi ve duyarlılık gösterir. Çevredeki bilgi kaynaklarına ulaşmak ve bunlardan öğretim amacıyla yararlanmak için özeni gösterir. Okul yönetimi, sınıf içinde bulunduğu okulun bir parçasıdır. Bu nedenle okulun fiziksel ve psikolojik yapısı sınıf yönetimini etkiler. Esasen okul yönetimi, sınıf yönetiminin üst sistemidir. Doğal olarak okul ve sınıf birbirinden ayrı düşünülemeyecek niteliklere sahiptir. Doğal olarak okul, bu bağlamda okulda egemen bir olan yönetim anlayışı ve bu anlayışın temelini oluşturan örgüt kültürü sınıf yönetimine de yansırır. Okul bir eğitim kurumu olarak belirlenmiş bir hukuki yapıya ve işleyişe sahiptir. Bu anlamda okulda gerçekleşecek eğitsel etkinliklerin amaçları önceden saptanmıştır. Başka bir anlatımla okul, bağlı olduğu eğitim yönetimi ve üst sistemi tarafından kontrol edilen ve belli prosedürlerle dayalı olarak işletilen bir örgüttür. Ancak önceden yapılandırılmış bir işleyişe ve belirlenmiş amaçlara dönük olarak örgütlenen okulların, içinde yer alan insanların, çevresel değişkenleri etkisiyle farklı kültürlere sahip oldukları belirlenmektedir. Okulda egemen olan yönetim anlayışı, yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul personelinin tutumları, okulun içinde bulunduğu çevrenin sosyoekonomik yapısı, fiziksel ortamın özellikleri, politika ve prosedürlerin niteliği gibi bir dizi değişkenin etkileşimiyle oluşur. Kuşkusuz okul yönetimi aynı zamanda ülkede egemen olan kamu yönetimi anlayışından ve ona kaynaklık eden toplumsal kültür tarafından da dolaylı olarak etkilenmektedir. Eğitim yapısı ve niteliği gereği okul demokratik bir yaklaşımla yönetilmelidir. Ayrıca esnek yapılanmış ilişkilerin, katılımcılığının ve empatik bir iletişimin okul yönetiminin en önemli özellikleri olduğu açıktır. Çünkü okul öğrencilerin demokratik yaşamını gereklerine uygun sağlıklı birer kişilik yapısını ve geliştirmelerine yardımcı olma durumundadır. Bu nedenle okul yönetimi öğrencilerin gereksinimleriyle toplumsal yaşamın gerekliliklerini uyumlaştırabilmelidir. Ayrıca okulun içinde bulunduğu toplumsal çevrenin sosyoekonomik yapısı yönetim anlayışını etkiler. Gelir ve eğitim durumları açısından daha yüksek sosyoekonomik setlerden gelen öğrenci velilerinin okul yönetimine katılmak açısından daha istekli olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla yönetimde yanlılığın önlemek amacıyla okul yönetimi daha düşük sosyoekonomik setlerden gelen velilerin de eşit ölçülerde temsil edilmesi için gerekli duyarlılığı gösterilmelidir. Bu durum okul yönetimi açısından demokratik yaklaşımlarla değerlendirilebilirse hem çevrenin gücünden yararlanılarak katılımcı bir yönetim anlayışını geliştirilmesine hem de okul amaçlarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlanabilir. Gerçekte okulun içinde yer aldığı çevreyle bütünleşmesi etkin ve verimli bir yönetim anlayışının dayandığı en önemli ilkelerden biridir. Bu amaçla okul yönetimi olanakları ölçüsünde çevreye yönelik eğitsel, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemelidir. Bu tür etkinliklerde okulun amaçları ve sorunları vurgulanarak çevrenin katkıları sağlanabilir. Ayrıca bu etkinlikler çevrenin okuldan beklentilerinin gerçekçi bir biçimde saptanmasının yanı sıra bu amaçla uygun politikalar gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Bu bağlamda kurum amaçlarının çevre tarafından paylaşılması hem kolektif yönetim anlayışının yerleşmesine hem de otokratik yöntem patolojilerinin sağlanmasına da dönüt bir katalizör gibi kullanılabilir. Bu durum özellikle merkeziyetçi ve hiyerarşik bir eğitim yönetimi anlayışının egemen olduğu ülkemiz açısından özel bir önem taşımaktadır. Sosyal çevreye yabancılaşmaya neden olan merkeziyetçi anlayışın doğurguları buyurganlık, katı kuralcılık ve tek düzeliktir. Oysa okul iç ve dış çevrede oluşan dinamikleri izleyen esnek bir yapıya kavuşturulmadıkça tutarlı ve rasyonel bir yönetsel yaklaşım geliştirilemez. Okul yönetiminde öğretmenler de önemli bir etkendir. Bu nedenle yönetimin öğretmenlerin moral ve iş doyumlarını gözetmesi gerekir. Öğretmenlerin beklenti ve gereksinimlerinin bilinmesi ve karşılanabilmesi ise öğretmenler kurulunun yönetsel etkinliğinin aktarılmasına bağlıdır. Böylece okul yönetiminde karar sürecine etkin bir biçimde katılma olanağı bulan öğretmenlerin mesleki tutumları gelişirken başarı için güdülenmeleri kolaylaşır. Ayrıca bu yolla kurumda olumlu bir kültür de geliştirilebilir. Öte yandan okulun öğrenci sayısı, fiziksel yapısı, finansman kaynakları gibi birçok etmen yönetim anlayışını etkileyen faktörler arasındadır. Örneğin okulun öğrenci sayısının artması ve doğal olarak sınıf mevcutlarının yüksek olması ile akademik başarı arasında genellikle ters yönde bir ilişki bulunmaktadır. Aynı şekilde öğrenci sayısının çoğalması yüzü yüze iletişimi güçlendirmekte ve disiplin sorunlarını arttırmaktadır. Kalabalık okullarda öğretim daha çok öğretmen merkezli yapıldığı ve dikey bir iletişim yapısına egemen olduğu bilinmektedir. Bu durum özellikle okulun öğrenci sayısıyla uygun olmayan bir fiziksel yapıya sahip bulunduğu koşullarda denetimi güçleştirmekte ve davranış sorunlarını arttırmaktadır. Öğrencinin okulda sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılmaları hem okul yaşamının çekiciliğini arttırmakta hem de davranış bozukluklarının düzelmesini kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin okul kurallarına edilgen uyumu yerine yönetimde sorumluluk almaları özendirilmelidir. Bu durumda öğrencilerin bireyselleşme sürecini olumlu yönde etkiler. Ayrıca eğitsel kol çalışmalarının etkinleştirilmesi, okul gazetesi ve bültenin çıkarılması, çevre gezinlerinin yapılması gibi etkinlikler de okul yaşamının iyileştirilmesi amacına hizmet eder. Sonuç olarak sınıf yönetimi okul yönetiminden bağımsız düşünülemez. Çünkü sınıf yönetimini etkileyen kararların önemli bir bölümünü okul yönetimince alınmaktadır. Ancak eğitim yöneticilerinin mesleklerle meslekleşmediği ülkemizde okul müdürlerinin öğretmenler arasından atama ile belirlenmesi yönetsel bir yönetsel etkililik açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu uygulamada okul yöneticiliği kadrolarına atanmada hizmet öncesinde yöneticilik eğitimi almış olma koşulunun bulunmaması sistemi öğretmen yönetici patolojilerinin etkisinde bırakmaktadır. Bu nedenle okul müdürlerinin kişisel özellikleri ve mesleki deneyimleri özel bir önem kazanmaktadır. Ne var ki kişisel özellikler ile hizmet içinde sınanılmayan yoluyla kazanılan mesleki deneyim genellikle etkin ve verimli bir okul yönetimi sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarak eğitim sisteminin etkinleştirilmesiyle başta yönetim olmak üzere eğitim uzmanlığı hizmetlerinden ivedilikle yararlanılmalıdır. Çünkü bugün ağırlaşan eğitim sorunları karşısında alanında hizmet öncesi eğitim görmüş yöneticinin yanı sıra psikolog, programcı, denetmen gibi uzmanlık hizmetlerinden yararlanmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrım 3, ayrım sonu. Sayfa 26.